Çınaraltı. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Çınaraltı programında sizlerle beraberiz. Bu programı da açmadan evvel radyo çalışanları ve programa emeği geçenler adına hepinize sevgiler ve saygılar sunuyoruz. Sevgili dinleyiciler, bütün şehirler 3 aşağı 5 yukarı birbirine benzer. Bir düzlükte kurulmuşlardır. Girişleri vardır. Eski kerpiç evler varoşlarında, daha sonra şehir merkezinde birkaç apartman, çarşı, dükkanlar, üzerinde evler ve kenarda mahalleler. Bahçe içinde evler, apartmanlar. Bir ana bulvar, bulvarın sağında solunda dükkanlar. Camisiyle, hastanesiyle, vilayet konağıyla memleketimizin şehirleri 3 aşağı 5 yukarı birbirine benzer. Ama her birini birbirinden ayıran mühim hususiyetler vardır. Efendim kiminde bir dağ, kiminin dağ yamacında kurulmuş olması, kiminin çok yeşillik olması, kiminin deniz kenarında, kiminin nehir kenarında, kiminin ise göl kenarında kurulmuş olması mühim bir farklılıktır. İşte bu farklı şehirlerden bir tanesi de Van sevgili dinleyiciler. Van Gölü'nün kenarında kurulmuş Şark'ın en güzel şehirlerinden birisi. Serhat şehri diyorlar. Yani hudutta, İran hududunda Türkiye'nin son en uç vilayetlerinden birisi. Ve ismi de en kısa harflerden teşekkür eden, bulmacalarda çok çıkardı bir yer. Efendim, Van vaktiyle doğunun Paris'i olarak bilinen bir şehir. Parisliğini kaybetti mi? Belki kaybetmedi ama onun gibi başka şehirler de teşekkür edince, mesela Diyarbakır gibi, Malatya gibi, artık Doğu'nun Parisliği olma şerefi Van'da kalmadı. Ona inhisar etmiyor. Sevgili dinleyiciler, Van şu anda modern bir şehir. Doğu'yu hiç görmemiş bir kimse ilk defa Van'a gittiği zaman hayret eder. Doğu'da böyle şehir olur mu? Hem de hudutta. Van hakikaten çok modern bir şehir. Eskiden beri bir vilayet merkezi, Van vilayeti vardı Osmanlı Devleti'nin ve bu vilayetin merkezidir Van. Bu bakımdan çok bakımlı, modern. Aynı zamanda pek çok tabii ve güzellikleri ve tarihi hususiyetleri de sinesinde barındırıyor. Göl kenarında olması apayrı bir hava katıyor kendisine. Göl dediğimiz bir deniz, yani karşısı gözükmüyor. Karşısı gözükmeyince biz ona göl değil deniz deriz. Zaten oradakiler de deniz diyorlar. Göl demiyorlar. Coğrafi olarak göl. Bu Van Denizi, Van Gölü, Doğu Denizi, her neyse, yukarı deniz, dalgalı deniz, her ne tabirle anılırsa anılsın, nevi şahsına münhasır bir su. Bir kere suları son derece sodalı ve tuzlu. Bunun sebebi de Van Gölü volkanik bir göl. Zaten dibinde Süphan Dağı var. Süphan Dağı Patnos'dadır. Van Gölü'nün kuzeyi Patnos'tur. Van'dan bakıldığı zaman efendim Süphan Dağı'nı görmek mümkündür böyle haşmetli bir şekilde. Süphan Dağı Türkiye'nin ikinci büyük dağıdır Ağrı Dağı'ndan sonra ve volkanik bir dağdır. Süphan Dağı'nın etrafı zaten volkanik kayalarla doludur. Muhtemelen Van Gölü de o indifalarla, yanardağ indifalarında oluşmuş bir volkanik göl. Ama büyük bir göl. İçi zaten taşlarla, volkanik taşlarla dolu. Etrafı da taşlarla çevrili. Bu taşların içinden akan sular o kalkerli kayalardaki tuzları, kireci göle taşımış asırlar, belki bin yıllarca. Ve Van Gölü son derece sodalı ve tuzlu bir göl. Öyle ki Van Gölü'nde hiçbir bitki yaşamıyor. Ve Van Gölü'nde hiçbir balık yaşamıyor. Yaşayan tek bir balık var. O da inci kefali. Bu inci kefali de senenin belli mevsimlerinde avlanabiliyor. Onun dışında avlanma yasağı var. Ancak bu belli mevsimlerde avlanarak kurutuluyor, tuzlanıyor ve Van halkı ve aynı zamanda gölün öte tarafındaki Bitlis halkı bu kurutulmuş balığı kış boyu yemektedirler. Van'a gidip de bu inci kefali yemeden dönmek mümkün değildir. Van Gölü sodalı olduğu için muazzam da bir kaldırma kuvveti vardır. Neredeyse demiri atsanız kaldıracak zannedersiniz. Bu gölün bir eşi de Filistin ile İsrail arasında var. Lut Gölü denilen göl. O da deniz seviyesinden aşağıda, fakat son derece sodalı olduğu için hiçbir bitkinin yaşamadığı, hiçbir balığın yaşamadığı ve muazzam kaldırma kuvveti olan bir göl. Orası da, Van Gölü de deri hastalıklarına iyi gelen hususiyeti var. Soda, tuz deri hastalıklarını, deriyi iyileştiriyor. Bu bakımdan aynı zamanda da bir kaplıca, bir şifalı su fonksiyonu görmektedir. Etrafında çok güzel kumsalları var Van Gölü'nün ve insan bilmese doğuda değil de bir Ege, bir Akdeniz şehrinde bulunduğunu düşünebilir. Ancak düşünün ki bu göl 2000 metre yükseklikte bir göldür. Van şehri, bir eski Van şehri var, bir yeni Van şehri var. Urartulardan kalma bir şehir Van. Çok eski ve eski ismi Tuşba. İçinde eski Van'ın olduğu yerde bir kale var, Van Kalesi. Evliya Çelebi'nin yere çökmüş deve hörgücüne benzettiği bir kale. Gerçekten çok haşmetli. Kalenin arkasında Tuşba şehri var ve kalenin önü eski Van. Eski Van bugün harabe halinde. Ermeni isyanında yanmış, yakılmış. Bir kısmı da Van Gölü'nün yükselmesi üzerine sular altında kalmış. Ancak bu eski Van'da iki tane çok çarpıcı cami var. Birisi Hüsrev Paşa Camii, diğeri İzdişir Camii. Hüsrev Paşa, Osmanlı Devleti'nin Van Beylerbeyi. Hani meşhur Genç Osman Türküsü'nün yakıldığı Bağdat Seferi'nin kumandanı. Türbesi de bu caminin yanındadır. Harap bir şekilde duruyor bu cami, yıkılmak üzere. Yanında İzdişir Camii var. Van Beylerinden birisi yaptırmış, Abbasi Beylerinden birisi yaptırmış. O cami bugün ibadete açık durumdadır. Eski Van'da aynı zamanda Abdurrahman Gazi isminde bir yatır, bir türbe var. Vanlıların çok ziyaret edip dua ettikleri bir yer. Ve etrafta büyük bir mezarlık, eski mezarlık. Ama onun dışında kalan Van hep yeni bir Van. Öyle ki 20-30 sene öncesine ait bir bina bulmak mümkün değil. O kadar modern, o kadar yeni bir yer. Van'ın içinde dikkati çeken hususiyetlerden bir tanesi Van'ın kahvaltı kahvehaneleri. Van'da çarşıda kahvaltı veren kahvehaneler var. Ve bu kahvehanelerde efendim çok güzel ballı, kaymaklı kahvaltı etmek imkanı var. Onun için Van'a gidip de bu Van kahvaltısı, manda sütünden kaymakla, otlu peynirle, efendim bu otlu peynir ki Gevaş'a mahsus bir peynirdir, Gevaş'ta yapılır. Efendim Müküs Bahçe Sarayı'nda çok güzel balı olur. Sulu bir yer olduğu için de manda çok beslenir. Dolayısıyla Van'ın bu bakımdan bir hususiyeti vardır. Efendim yeri gelmişken Van Gölü'nden bahsettik ama Van Gölü'nde güneşin batışı ve doğuşu son derece güzel. Tatvan'dan gün doğumunu, gün batısını da Van'dan seyrediyorlar. Turistler bunu çok iyi biliyorlar ve gelip seyrediyorlar. Şöyle bir büyük deniz düşünün. Bir de belki sodalı olduğu için öyle görünüyor. Güneş sanki suyu yakıyor, yakıyor, yakıyor, yakıyor. Arkasından kendisi o yangının içinde boğuluyor, yanıp gidiyor gibi bir intibaya kapılıyorsunuz. Sanki suyun içinde, güneş suyun içine giriyormuş gibi. Jaws sesini ne zaman duyacağım diye bekliyorsunuz. Böyle bir hususiyeti var. Yine Van Gölü'nden laf açılmışken, Van Gölü'nde birkaç tane ada var üstünde ve bunlardan en meşhur bir tanesi Ahtamar Adası. Ahtamar Adası Van'ın kazalarından, yani batıya doğru Van, gidildiği zaman varılan kazalarından Gevaş'ın karşısında. 20-30 kilometre gittikten sonra Ahtamar Gevaş'a varıyorsunuz. Gevaş'ta motor kiralanıyor ve bununla Ahtamar Adası'na gitmek mümkün. Ahtamar Adası adının bir efsanesi var. Burada bir manastır var. Ermeni kralı tarafından yaptırılmış bir manastır. Ermeni kralı ama o zamanlar buralara Müslümanlar hakim. Abbasi devletinin hakimiyetinde ve bu Ermeni kralı Abbasi halifesine bağlı. Zaten adadaki kilisenin üstünde de Abbasi halifesinin sembolü var. Oturmuş sarıklı bir şahsiyetin figürü var. Ve bunun Abbasi halifesi Muntasım olduğu söyleniyor. Kilisenin etrafında havarilerin ve havarilere ait bir takım menkıbeler, aynı zamanda mukaddes kitaptan bir takım hikayeler resmedilmiş buradaki kilisede. Kilise halen ayakta. Çok Ermeni papazlarının efendim orada mezarları var ve etrafı da çok güzel bir plaj. Ahtamar burada yaşayan bir rahibeye sahilden bir genç aşık olmuş ve her akşam rahibe ışık tutarak sevgilisinin kıyıdan adaya kadar yüzmesine imkan verilmiş. O gece fırtına çıkmış, fener sönmüş, sevgilisi Van Gölü'nün dalgalı sularında boğulmuş akşam. Ve boğulurken Ahtamara, Ahtamara diye bağırmış. Adanın adı Ahtamar kalmış. Bu bir rivayet. Tabii Ermeni genci Ahtamara kullanır mıydı bilmiyoruz. Ah kelimesi onlarda da aynı şeyi ifade ediyor mu doğrusu bilmiyorum. Fakat Kız Kulesi için ve Kız Kalesi için anlatılan efsane burası için de anlatılıyor. Ahtamar Adası'nın bir başka hususiyeti var. Ermenilerin dünyaca en mukaddes kabul ettikleri 3 merkezi vardır. Bunlardan bir tanesi Eçmiyazin, Kars, Gürcistan hududu, Ermenistan hududundadır, Ermenistan tarafındadır. İkincisi Ahtamar, üçüncüsü bugün Kozan denilen Adana'nın Sis kazasındadır. Ermeni'nin 3 tane patriklik merkezi vardır. Ahtamar da bunlardan bir tanesidir. Özellikle Ermeni turistler, yurt dışından gelen Ermeniler ve diğer turistler Ahtamar Adası'nı görmeden Van'dan ayrılmamaktadırlar. Sevgili dinleyiciler, Van yüksekte ve oldukça soğuk. Senenin 10 ayı neredeyse kış. Hatta derler ki Van'da ıslık çalmak çok zordur. Çünkü soğuktan dudaklar büzüşür de ıslık çalamaz. Ama tabii şimdi artık iklim kırılmış. Gölün de verdiği bir yumuşatma var. Zaten umumi olarak iklim yumuşamış ve eski soğuklar artık Van'da yaşanmıyor. Her yeri gelmişken Van Gölü kıyısında çok çamaşır yıkayan kadın vardır. Tabii Van içinde değilse bile Van yakınlarında, çünkü Van Gölü dediğiniz büyük bir yer, diplerinde köyler var. Kadınlar burada tokaçlarla çamaşır yıkıyorlar eski usul ve Van Gölü'nün sodalı suları onların çamaşırlarını bembeyaz yapıyor. Hiçbir deterjan ve artıcı kullanmadan çamaşırlar Van Gölü'nün sodalı sularında tertemiz oluyor. Sevgili dinleyiciler, Van'ın kendi güzel, insanı güzel, havası güzel, suyu güzel. Fakat şimdi suyu o kadar güzel değil. Çünkü şehir suyu çok sodalı ve tuzlu. Aynı zamanda da son derece kireçli. Onun için artık Van'da musluklardan akan sular kullanmakta bile fazla işe yaramıyor. Van'ın kazaları da en az kendisi kadar güzel sevgili dinleyiciler. Mesela bir Edremit kazası var. Şaşıracaksınız, Edremit Balıkesir'in değil mi diye. Burada da bir Edremit var. Türkü var ya meşhur, Edremit Van'a bakar, içinden şamran akar diye. Edremit Van'ın çok yakınında. Güneydoğu'ya doğru giderken yakın bir kazası. Küçük, yeni ilçe olmuş zaten. Eski bir köy. Edremit'in hususiyeti şu. Çok güzel meyve bahçeleri var burada. Ve Van'ın meyve bahçeleri hep sebzesi meyvesi bu Edremit'ten geliyor. Edremit sahilinde de çok güzel yapılar yapılmış. Fakat ne çare ki Van Gölü'nün suları yükseldiği için yine bir sular altında kalma faciası yaşanmasın diye o güzelim sahillere büyük molozlar dökülerek sahil yükseltilmiş ve böylece Van Gölü'nün yükselmesine set çekilmiş. Fakat bu da tabii o Edremit'in o emsalsiz güzelliğini biraz rencide etmiş. Edremit'ten sonra Gevaş var. Gevaş da yine Edremit gibi Van'ın güzel kazalarından, göl kenarında efendim ve meyvesi sebzesi bol, havası da biraz mutedil bir yer. Gevaş'ta Selçuklu mezarlığı var sevgili dinleyiciler. Türkiye'de 3 yerde büyük Selçuklu mezarlığı var. Bunlardan bir tanesi Ahlat, en büyüğü oradır. İkincisi Gevaş, üçüncüsü ise yine Bitlis'in bugün Güroymak denilen Nurşin kazasıdır. Selçuklu mezarlığında birkaç kümbet ve Selçukluların kendilerine mahsus Ahlat taşından mezar taşları. Ahlat taşı kestane rengi, koyu kahverengi bir taş. Son derece yumuşak, işlenmesi kolay. Volkanik arazide malum Ahlat'ta çıkıyor. Fakat bütün Van'da da ve o havalide de camiler, cami minareleri hep Ahlat taşından yapılmış. Ahlat'ın da bütün evleri zaten Ahlat taşından mamuldür. Gevaş böylesine güzel bir kasaba. Gevaş'tan Van'ın ismini çok duyduğunuz Bahçesaray, eski ismiyle Müküs kasabasına gidiliyor. Müküs gitmesi son derece zor bir kasaba. Van'dan 3 saatte gidiliyor. Yolun bir kısmı şose, hayli zahmetli bir yol. Dağların içinde eskiden katırlarla ancak ulaşılabilen bir yer. Vaktiyle Pervari'ye bağlıymış, şimdi Van'a bağlı. Siirt'in Pervari kazasına bağlıymış. Zaten Pervari, Siirt, Van arasında bir yer. Müküs gidilmesi son derece zor fakat Van'ın en güzel yerlerinden birisi. Güzelliği birkaç şeyden geliyor. Birincisi tabii güzellikler. Yüksek dağların ortasında yemyeşil bir vadide kurulmuş Müküs. Namı diğer Bahçesaray. Hakikaten Bahçesaray. İçinden kayalardan fokur fokur kaynayan bir su akıyor. Bu suya Müküs çayı deniyor. Müküs çayı o kadar güzel bir suyu, o kadar berrak bir suyu var ki baktığınız zaman mavi yeşil arası bir su. Parmağınızı bir saniye tutamıyorsunuz. O kadar soğuk, yaz kış. Ancak yazın oranın delikanlılarından cesaretle bu suya girip de yıkananları gördük. Müküs çayının bir başka hususiyeti de baharın karların erimesiyle seller olur ve bütün dereler sel akar. Sel geldiği zaman suların rengi bulanır, kahverengi yeşil arası bir renk alır. Müküs çayı sel geldiği zaman bile bu rengini kaybetmiyor derler. Ve Müküs çayının bu güzelliğine, letafetine ruhaniyet atfedenler vardır. Müküs'ün bir başka güzelliği, orta çağda kalmış bir kasabadır. Hiçbir taş ev yoktur. Evler tamamen ahşap, iki katlı, bahçe içinde evlerdir. Bu bakımdan da sanki orta çağda bir kasabada kendinizi hissediyorsunuz. Yine burada çok güzel bir kırmızı köprü vardır Müküs çayı üzerinde. Bize Mostar Köprüsü'nü hatırlattı. Müküs çok eski bir ilim merkezi, yerleşim merkezi. Vaktiyle çok rağbetli, canlı bir kasabayken şimdi Van'ın en sönük ve en zor ulaşılan, en ücra kasabası durumuna gelmiş. Pir Ömer Zaviyesi var burada Kadiri Meşayihinden ve buraları vaktiyle ilim, irfan bakımından çok meşhur yerlermiş. Meşhur Arvas köyü de Müküs'ün bir köyüdür ki vaktiyle doğunun en büyük medreselerinden birisi Arvas köyündeydi. Arvas, İran'ın yıkıcı ve bölücü ajanlarına karşı çok muazzam bir set vazifesi icra etmiş ve Anadolu'nun Türklüğünün muhafazasında, Anadolu'nun İranlaşmasına çok mani olmuş, çok mühim bir medresedir. İsmi bugün unutulmuş fakat hakikaten tarihte bilenler bilir. Çok muazzam bir fonksiyon icra etmiş medrese. İşte bu Müküs'te, Müküs'ün bir köyüdür Arvas ve burada çok meşhur müderrislerden, İslam alimlerinden Seyyid Fehim Arvasi'nin kabri bulunmaktadır. Van'ın güneye, Hakkari'ye doğru giderken ilk kasabası bugün Gürbulak denilen bir kasabadır. Gürbulak çok suyun kaynadığı bir yerdir. Fokur fokur su kaynar ve Van'ın suyu buradan gider. Tavurartulardan kalma su kanallarıyla buradan Van'a su taşınmıştır. Ancak bu su kifayet etmediği için bugünkü Van'ın nüfusu çok artmıştır. Köylerden gelip yerleşenlerle ve İran'dan gelip buraya yerleşen önemli bir nüfus vardır. Dolayısıyla Van'a bu su yetmemeye başlamış ve başka sular katılmıştır. Bu da Van'ın suyun letafetini bozmuştur. İşte o su bu Gürbulak'tan gitmektedir. Gürbulak'ın da yakınında Mejingir isminde çok güzel bir köy vardır. Van'ın en güzel köylerinden birisidir. Her evden su akmakta. Sular evin içinde küçük bir havuzda biriktirilmekte. Burada bulaşık yıkanmakta, abdest alınmaktadır ve su akıp gitmektedir. Tabii su demek yeşillik ve meyve demektir. Mejingir bugünkü ismiyle kaymaz, meyvelik, bağlık, bahçelik bir köydür. Gürbulak'tan güneye doğru devam ettiğiniz zaman Van'a 30-35 kilometre ileride Hoşap kasabası gelir. Hoş, güzel, ap su, Hoşap, güzel su. Hoşap olmuş bizim dilimizde. Adını değiştirmiş, güzel su yapmışlar ama hala halkın dilinde burası Hoşap. Hoşap'ın özelliği şu sevgili dinleyiciler, çok enteresan bir yol kasabası. İçinden otobüsler geçiyor, Hakkari'ye giden otobüsler. Sağlı sollu tek katlı dükkanlar, önünde iskemleler, kahvehaneler, burada oturup çay içen insanlar. Fakat Hoşap'ın başka hususiyeti var. Van'dan gelirken tepeleri arasında virajlı yollardan gidiyorsunuz. Birden karşınıza Walt Disney çizgi filmlerindeki, masal çizgi filmlerindeki derebey şatoları gibi sivri bir kalenin, kulenin, dağın, tepenin üzerindeki kuleli bir kale birden önünüze çıkıyor. Hoşap Kalesi. Taurartulardan kalma bir kale. Osmanlılar zamanında da Hoşap, Van Beyler Beylerinin, İrsan Beylerinin oturduğu bir kale olarak faaliyet görmüş ve sapasağlam ayakta. Hoşap'ın bir başka hususiyeti var. Abdurrahman Kutup isminde bir müderrisin kurduğu medrese, Hoşap'ta kurduğu medrese, Sultan II. Mahmud tarafından yaptırılan teftişte Osmanlı medreselerin en randımanlısı olarak tespit edilmiş ve Sultan II. Mahmud bu medreseye ve bu medresenin kurucusu ve burada ders veren Abdurrahman Kutup'a mükafatlar göndermiştir. Hoşap Medresesi de Arvas Medresesi gibi Anadolu'nun muhafazasında, Türklüğünün, Müslümanlığının muhafazasında ve İran propagandalarının önlenmesinde çok önemli bir fonksiyon icra etmiştir. Van vilayetinin güneye doğru gidildiği zaman Başkale isminde bir kasabası var. Başkale vaktiyle Hakkari'ye bağlıydı. Daha doğrusu Hakkari vilayetinin merkeziydi. Hakkari valisi Başkale'de otururdu. Başkale Elbak ismi verilen bir havalide bulunan birkaç köyden en büyüğünün olduğu yerdir. Başkale orasıdır. Kalesi vardır. 2800 rakımlı çok yüksek bir kasabadır. Rüzgar estiği zaman neredeyse sizi uçuracak zannedersiniz. Kışı da hatırı sayılır bir kıştır. Zengin bir kasabadır. Hudut ticareti sayesinde kalkınmıştır. Başkale'de vaktiyle Seyyid Abdülhakim Efendi'nin müderrisliğini yaptığı bir medrese vardı. Bu medresede yine Hoşap ve Arvas Medresesi gibi Doğu'nun en mühim medreselerinden birisiydi. 20-30 kadar talebe medresenin de yer içer, yatar, medresenin imkanlarıyla okurdu. Bu havalide pek çok müftü, kadı, alim hep Başkale Medresesi'nden yetişmiştir. Müzik. Sevgili dinleyiciler, vaktiyle Sultan Abdülhamit Doğu Anadolu'nun muhafazası için Hamidiye alayları kurmuştu ve yerli halktan Hamidiye alaylarına asker yazmış ve yerli yöneticileri Hamidiye alaylarına kumandan yapmıştı. Hamidiye alaylarının umum kumandanı ise Başkale'de oturan Seyyid Şeyh Hamid Paşa idi. Kendisine paşalık unvanı verilmişti. İşte Hamid Paşa'nın bulunduğu yer Başkale'nin kuzeyinde, 7 kilometre kuzeyinde, 5-6 kilometre kuzeyinde bulunan Resulanis köyü idi. Bu seyitlere verilmiş bir köydür. Hamid Paşa, Sultan Abdülhamit'in itimat ettiği kimselerden birisidir. Ve 1914 yılındaki vefatına kadar Hamidiye Paşalığı vazifesini son derece iyi bir şekilde yerine getirmiştir. Hamidiye Paşalığı da şöyle olmuştur. Daha önce bahsettiğimiz Arvas Medresesi müderrislerinden Seyit Fehim Efendi hacca giderken İstanbul'a uğramış. Sultan Abdülhamit tarafından kabul edilmiş. Sultan Abdülhamit ilmine, irfanına, hallerine hayran olarak Seyit Fehim Efendi'nin İstanbul'da kalmasını istemişse de Seyit Fehim Efendi memleketine gitmek için izin istemiş. Sultan Abdülhamit kendisine Hamidiye Paşası yapmak teklifinde bulunduysa da kabul etmemiş. Bir isim teklif etmesi istenince de amcazadelerinden Şeyh Hamid'in bu işe çok uygun olduğunu söylemiştir. Şeyh Hamid Paşa Sultan Abdülhamit tarafından Hamidiye Paşası olarak tayin edilmiştir ve vefatına kadar bu vazifeyi en uygun şekilde deruhte etmiştir. Onun zamanında doğuda ne bir isyan ne bir kıpırdanma olmamış, Müslümanlar ve gayrimüslimler arasında en ufak bir sıkıntı yaşanmamıştır. 1914'te vefatının hemen arkasından Ermeni isyanının çıkması gayet manidardır. Başkale'de vaktiyle Yahudiler yaşardı sevgili dinleyiciler. Ta çok eski Babil sürgününde Filistin'den Babil'e sürülen Yahudilerden bir kabile o İran hükümdarı tarafından, Babil'i yıkan İran hükümdarı tarafından Başkale'ye yerleştirilmişti. Ve Başkale'de bunlar Kale Mahallesi denilen yerde otururlardı. Son zamanlara kadar 50-60 hane Yahudi Başkale'de yaşamaktaydı. Bunlar İsrail'in kurulmasından sonra bir kısmı İsrail'e gitmiş, varlık vergisinden sonra da bir kısmı İstanbul'a giderek yerleşmiş ve Başkale'de hiçbir Yahudi kalmamıştır. Başkale'nin bu bakımdan da enteresan bir hususiyeti vardır. Evet, şimdi iyice kuzeye gidelim. Van'ın en kuzeyde, Van'ın en büyük kazası olan Erciş. Erciş etnik olarak diğer Van kazalarından farklıdır. Çok eski bir Selçuklu şehridir. Van'ın en büyük kazalarındandır ve Van Gölü kıyısındadır. Son derece yeşilliktir. Bağlık, bahçelik ve mamur bir kasabadır. Her evin hemen hemen bahçesi vardır ve envai türlü meyve bahçeleri bulunmaktadır. Yalnız ne çare ki Erciş çok tarihi eski bir kasaba olmasına rağmen Van'da tarihi eser yok denecek kadar azdır. 20 yıldan daha yaşlı bir bina bulmak mümkün değildir. Van Kalesi, Erciş Kalesi Van Gölü'nün yükselmesi sebebiyle sular altında kalmıştır. Ancak yakınına kadar gidip uzaktan göl ortasındaki kalenin burçlarını görmek mümkün. Şehirden bir parçalarda yine sular altında kalmış. Buraya balıkçılar kuşlar yuva yapmış ve burası bir kuş cenneti halini almış. Yine burada meşhur şair Ercişli Emrah'ın da kabri bulunmaktadır. Erciş'te biz bula bula kara koyunlardan kalma bir kümbet bulduk. Onun dışında tarihi hiçbir esere rastlamadık ve bunun için de çok üzüldük. Ancak tabii bakımdan emsalsiz güzellikte bir kasabadır Erciş. Van'dan Ağrı'ya giderken iki tane kasabadan geçiliyor. Bunlardan bir tanesi Çaldıran, diğeri Muradiye. Çaldıran büyük bir depremde harap olduğu için yeniden inşa edilmiş küçük bir Van kasabası. Muradiye ise yine aynı. Burada bir güzel şelale var. Tabii olarak son derece güzel su akıyor buralardan. Ve de çok yüksekte olduğu için muazzam ot var. Ve hayvancılık buralarda son derece gelişmiş. Zaten Van'da hayvancılık çok ileri, ziraatten daha ileri hayvancılık. Çünkü yüksek olduğu için ot bol olduğu için hayvancılık yapılmaktadır. Her köyden binlerce koyun çıkmaktadır. Hatta koyunlar o kadar çoktur ki sabah otarmaya götüren çoban, normalde koyunlar öğlen sıcağında köye geri döner, öğleden sonra tekrar gider. Koyun çok olduğu için koyunları çoban köye getirmemektedir. Yazılarda koyunlar yatmaktadırlar. Sabah ve akşam köy kadınları koyunların yanına giderek koyunları sağmaktadır. Buna Berivan ismini veriyor oralılar. Berivan bugün çok meşhur. Filminden herkes biliyor. Beri, davar sağan, koyun sağan kadın demek. Berivan, koyun sağan kadınlar Berivan'a gidiyor diyorlar. Hanımlar nereye gidiyor? Berivan'a, yani koyun sağmaya gidiyor. Bu bakımdan doğunun geleceği, geçmiş hayvancılıkta, bugün hayvancılıkta olduğu gibi geleceğinin de hayvancılıkta olduğu anlaşılıyor. Çünkü burası için en elverişli geçim kaynağı hayvancılıktır. Hayvancılık zahmetli olmakla beraber çok karlı, çok getirisi olan, riski son derece az olan bir geçim kaynağıdır. İşte bu Muradiye ve Çaldıran'da yüzlerce, binlerce sürünün yemyeşil yaylaklarda yayıldığı Van kazalarındandır. Efendim, Van'ın neyi meşhur diye sorulsa Van Gölü'nden sonra herkes hemen Van kedisi diyecek. Evet, Van kedisi gerçekten daha Van'a gelmeden Tatvan'da gördüğümüz, tanıştığımız bir hayvan oldu. Bir gözü yeşil, bir gözü mavi, beyaz. Çok sempatik bir hayvan değil fakat görünüşü mükemmel. Zaten görünüşü çok güzel olanlar biraz soğuk olur derler. Kendisine karşı olan ilgiden artık bezmiş ve insanlara karşı biraz soğuk duran bir hayvan bu. Genlerine işlemiş artık bu hal. Bunu soylu bir eda istina olarak da değerlendirmek mümkün. Zaten Van'ın meydanındaki, Van'ın içindeki meydanlardan birinde de Van kedisinin sembolize edildiğini görüyorsunuz. Yine Van'ın başka hususiyetlerinden bir tanesi de çay ve semaver merakıdır. Doğunun pek çok yerinde vardır ama Van'ın çayları, semaverleri, bardakları, tabakları da kendine mahsustur. Bir Vanlı'nın evinde olduğunu semaverinden, bardağından ve bardağın porselen tabağından anlayabilirsiniz. Van soğuk bir memleket. Soğuk memlekette çay içilir. Van'la semaver neredeyse birbiriyle özdeşleşmiş iki isim. Onun için Vanlılar şehrin içindeki meydanlardan birine de semaveri sembolize etmişler. Van'a gidip de semaver almayan kimse yok gibidir. Vanların bardakları ince ve zariftir. Tabakları ise porselen, çok süslü tabaklardır. Öyle teneke, melamin tabaklara Van'da rastlanmaz. Kahvehanelerde bile son derece güzel porselen tabakların içinde çay verilir. Soğuk memleketin en güzel içeceği elbette ki çaydır. Çayı da kıtlama içmek burada adettir. Kıtlama malum kesme şekeri, evden bir parça ısırıp o şekeri ağızda, dil altında veya yanakta tutarak çayı içmek. İçtikçe o şekerin lezzetiyle beraber karıştırarak o yudumu yutmak. İçine şeker atıp karıştırıyorsa o Vanlı değildir. Vanlılık alameti çayı kıtlama içmedir diyorlar. Buna benzer bir kültürü de Erzurum'da görmek, Erzurum'da yaşamak mümkündür. Evet sevgili dinleyiciler, Van'ın semaveri ve çayı, arkasından Vanların pişik dedikleri, Doğu Anadolu'nun bazı yerine pisik tabir edilen Van kedisi ve Van'ın en meşhur şeylerinden birisi de bugün Rus pazarı denilen bir yer. Vaktiyle Rusya'da komünizmin yıkılmasıyla Rusya'nın dışarı açılması üzerine Rus malları buraya gelmiş ve burada bol miktarda satılmış. Bundan dolayı pazara Rus pazarı demişler ama bugün bir tane Rus malı bulmak mümkün değil. Bütün mallar İran'dan ve bir miktarda Irak'tan gelmektedir. Halısından fincanına kadar, tabak çanağından çaydanlığına kadar her şeyi bulmak mümkündür bu Rus pazarında. Adı Rus, kendisi İran pazarı. Ucuz ve bol miktarda bulmak mümkündür. Van aslında zaten ucuz bir şehirdir. Ev kirası, yeme içme ucuz olmakla beraber bu bakımdan da Van'da hediyelik eşya bulmak son derece kolaydır. Van'a gidip de Rus pazarına uğramayanlar da yok denecek kadar azdır. Evet, Van hakikaten tabii bakımdan, tarihi bakımdan, sosyal bakımdan emsalsiz bir yer. İnsanları iyi, temiz insanlar, müşfik insanlar. Adres sorsanız yanınıza kadar gelip yolundan kalıp sizi gideceğiniz yere kadar götüren insanlar. Adres sorduğunuz kimse sizi çay içmeye davet eder. Bu kadar misafirperver, candan insanlar. Her şeye rağmen bu hallerini muhafaza etmişler ki bu Van'ın çok muazzam bir kültür merkezi olduğunu gösteriyor. Van sofraları da zaten çaydan bahsettik. Kahvaltılığıyla yemeğiyle de bambaşka. Van'ın kebabı meşhur olduğu gibi biraz evvel söylediğim otlu peyniri, müküs balı ve Van'a mahsus ortası delik tandır ekmekleri emsalsiz bir kahvaltı manzarası meydana getiriyor. Evet, ama bu güzellikler tabii yavaş yavaş azalıyor. Van kedisinin neslinin tükendiği gibi birer ikişer de şehirler daha çok birbirine benziyor. Benzemeyen bir tek tabii hususiyetler kalıyor. Kimi işte dediğim gibi göl olmayan şehire göl götürmek mümkün değil. Yeri gelmişken Van Gölü'nde çok da martılar var. Ben martı sadece denizde olur zannederdim. Fakat martı Van Gölü'nde de son derece bol. Enteresan bir hususiyet ortadaki adalar. Hatta adalardan bir tanesi kuş dolu. Onun için oraya Kuş Adası ismini vermişler. Van'ın önündeki, Van Gölü'ndeki adalardan bir tanesine Kuş Adası ismini vermişler.
aman aman aman, garipler mahlesine kız elinden el aman. Orada bir garip ölmüş uyaman aman aman, kalkın gidek yasına kız elinden el aman. Orada bir garip ölmüş uyaman aman aman, kalkın gidek yasına kız elinden el aman. Vanlıyam şanlıyam kılıcı kanlıyam, Vanlıyam şanlıyam kılıcı kanlıyam, Vanlıyam şanlıyam kılıcı kanlıyam, Vanlıyam şanlıyam kılıcı kanlıyam. Bakışın canlar yakar kız elinden el aman. Kes başım kanmaksın uyaman aman aman, kanım içime akar kız elinden el aman. Seni sevdim seveli uyaman aman aman, kanım içime akar kız elinden el aman. Vanlıyam şanlıyam kılıcı kanlıyam, Vanlıyam şanlıyam kılıcı kanlıyam, Vanlıyam şanlıyam kılıcı kanlıyam, Vanlıyam şanlıyam kılıcı kanlıyam, Vanlıyam şanlıyam kılıcı kanlıyam, Vanlıyam şanlıyam kılıcı kanlıyam, Vanlıyam şanlıyam.
Vanlıyam, şanlıyam, kılıncı kanlıyam. Evet, Van'ı en güzel anlatan kelimeler bunlar. Van hakikaten güzel, görmeye değer bir şehir. Ne mutlu Vanlılara, ne mutlu Van'ı görenlere. Evet sevgili dinleyiciler, bu programı Van'a tahsis etmiş olduk ama Van'ın anlatacak o kadar çok şeyi vardı ki ancak işte deryadan katre misali sizlere bunları aktarmak istedik. Haftaya bir başka Çınaraltı programında buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.